Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Halil Kurt hocamla bu haftada stüdyomuzda birlikteyiz ve medeniyet coğrafyamıza dair önemli başlıkları konuşmaya devam edeceğiz. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk İbrahim Bey, teşekkür ediyorum, sağ olun.
Evet hocam, Gazze'de yaşananlarla başlayalım. Bu haftada programımıza gündemin ilk sırasında yer alan şüphesiz en önemli meselemiz, en önemli konumuz bu. Yaklaşık 3 ay oldu Gazze'ye yönelik saldırılar, soykırım ve katliam. Dünyanın gözü önünde bu katliam devam ediyor maalesef. Bir taraftan da İsrail, dünyanın çeşitli noktalarında yer alan Hamas üyelerini hedef alacağını öne sürmüştü. Buna dair Beyrut'ta bir saldırı gerçekleştirildi, bir suikast yapıldı. Hamas'ın önemli isimlerinden iki numaralı ismi Aruri suikast sonucu şehit edildi beraberindeki 6 kişiyle birlikte. Bununla başlayalım. İsrail'in bundan maksadı neydi? Hamas'ta ya da direnişte bir kırılmaya sebebiyet verebilir mi? Bunun Lübnan üzerinde Beyrut'ta gerçekleşmiş olması ne anlama geliyor? Buradan başlayalım. Buyurun hocam.
Eyvallah. Şimdi biz Aruri suikast ediyoruz ama bizim Türkçe'de nasıl ki Hayrettin Tokadi, Halidi Bağdadi gibi ismi ve memleketiyle anılır. Evet. Doğduğu köy Ramallah'ın Arura köyünde doğduğu için bu isimle anılıyor. Esas ismi Salih Muhammed Süleyman Hatip Ebu Muhammed olarak da geçiyor. Evet. 1966 doğumlu ve Hamas'ın sizin de belirttiğiniz gibi ikinci adamı olarak medyaya düştüm. Aslında 1987'de Hamas hareketine katılıyor. 1991'de Batı Şeria'da Hamas için bir askeri birlik oluşturuyor. Ve 92 yılında işgal güçleri tarafından tutuklanıyor. Ve 1992-2010 yılları arasında İsrail hapishanelerinde kalıyor. Ve esir takası sırasında serbest bırakılıyor bu 18 yıllık hapis hayatı boyunca. Bir İsrail askerine karşılık 1000 küsur esir vermişti İsrail, evet. O tarihte bakın bir askere
Gilad
karşılık.
Gilad Shalit, evet. Yanılmıyorsam değil mi?
Dolayısıyla işte o sırada 2010'da serbest bırakılıyor. 3 yıl Suriye'ye sürgün ediliyor ve Hamas'ın siyasi büro üyesi oluyor 2010 yılında. 2014'te işgal güçleri Arura'daki evini yıkıyor. Bakın sizin Hamas'la veyahut da İsrail'e karşı harekette bir parmağınızın olduğu sezildiği an evinizi yıkıyorlar. Yani dünyada ev yıkmakla
cezalandırılan
başka bir ülke, başka bir kanun var mı? Evet. Onu da artık sevgili dinleyicilerimizin vicdanına, insafına bırakıyorum. 2017 yılında Hamas'ın siyasi büro başkan yardımcılığına seçiliyor. 2018'de Amerika onu terörist listesine alıyor. Evet. 2021'de Hamas'ın Batı Şeria sorumlusu oluyor ve geçtiğimiz günlerde Hizbullah'ın denetlediği bir bölgede, evet. Ve SİHA tarafından bir büro, normalde bir apartman katında bütün binayı ve onlarca kişiye zarar verecek şekilde
maalesef
bir katliam boyutunda, evet. Bir suikastle. Çünkü Türkiye'nin de mesela Suriye'de, Irak'ta MİT'in yapmış olduğu nokta operasyonları vardır. Tereyağından kıl çeker gibi. İsrail'in bu suikastının bile ne kadar kaba ve katliam dolu olduğunu görüyoruz. Burada İsrail aslında bir taşla iki kuş vurmak istiyor. Birincisi Hamas'ın kendisine göre en tehlikeli unsur, ki Gazze tünellerinde baş edemediği Hamas'ın en üst tepe noktalarından birini ve üstelik Beyrut'ta ve üstelik Hizbullah'ın denetimi, hı hı, altındaki bir bölgede, yani ben size meydan okuyorum diyor bu suikastle. Evet. Bu yönüyle baktığımızda aslında İsrail Gazze'de sıkıştı. Yani havadan bombalayabileceği kadar bombaladı. Zaten binaların %60'ını yerle bir etti. Hı. Ortada bir perişan bir halde, açlıkla, gıdasız, ilaç, gıda, elektriğin, suyun olmadığı, evet, 2 milyon aşkın bir nüfus kitlesi var. Bir de tünellerin içerisinde İsrail askerlerine karşı başa baş, dişe diş mücadele eden ve Hamas mücahitleri var. Şimdi tünele giremiyorlar. o tünel içerisindeki o enkazdan çıkıp nokta operasyonları yapan o Kassam mücahitleriyle savaşmak artık onlar için de bir korku oluşturdu. Evet. Ve Amerika'da yılbaşına kadar mühlet vermişti bazı basın yayın organlarına yansıdığı kadarıyla. Şimdi İsrail Amerika'yı ve Batı ülkelerini kendine karşı artık bu kredibilitenin bittiği bir sırada bir taraftan Beyrut'ta Hizbullah'a karşı provokatif eylemler yaparken, bir taraftan İran'daki o patlamalar, bir taraftan o meydan okuyan söylemleriyle aslında Hizbullah'ın ve İran'ın kendine saldırı yapmasını ve arkasından da tekrar Amerika'nın ve Batı ülkelerinin desteğini alarak savaşı genişletmek ve genişleterek bu işin içinden sıyrılmak istiyor. Yani bizim mecliste bazı kanunlar konuşulurken geçirilmesini istemiyorsanız daha mükemmel olsun fakat bunu alt komisyona gönderelim dersiniz. O alt komisyona gidince gelmez o kanun. Evet. Şimdi bizde de İsrail'de şu anda Gazze'deki sıkışmışlığını savaşı yayarak ve Amerika'nın o uçak gemisi de artık yavaş yavaş demir alıp Doğu Akdeniz'den ayrılmaya kararı verdi. İşte tam bu noktada İsrail Amerika'nın o arkasındaki gücünü daha da artırmak için bu tür suikastlerle adeta çevresindeki ülkeleri provoke ediyor.
Peki Beyrut'ta bir ülkenin başkentinde böyle bir saldırının gerçekleşmiş olması bir savaş sebebi olarak sayılabilir mi? Hizbullah lideri Nasrallah'ın bir açıklaması vardı. Böyle bir şey olursa bunun cevabı olur diye şimdi, Hizbullah'tan bir karşılık beklenebilir
Nasrallah'ın
mi?
Nasrallah'ın açıklamasını Perşembe sabah ben dinlemiştim haber bültenlerinde. Mesela bu Aruri suikastte olunca Nasrallah bir açıklama yapmadı. Ne zaman ki İran'daki o katliam boyutundaki patlamadan sonra o açıklamayı yaptı ve ikisini harmanlayarak söyledi. Yani Hizbullah'ın artık bir Filistin davasının olduğuna ben açıkçası inanmıyorum. Hizbullah, Lübnan Hizbullah'ı İran'ın kendisine karşı yapılacak olan saldırıyı önleyebilmek için bir ön karakol olarak Lübnan'ın güneyinde konuşlandırılmış, bütün finansmanını İran'ın o örtülü ödeneği dediğimiz hani bir normal bütçesi vardı, bir de kayıt dışı örtülü ödenekten karşılanan bu Haçlı Şabiler, Lübnan Hizbullah vesaire İran'a kılına zarar gelecek olduğunda Hizbullah aslan kesiliyor. Evet. Yani bunu bu şekilde değerlendirmemiz lazım. İran ne kadar isterse, ne kadar İsrail'e cevap vermesi konusunda müsaade ederse Hizbullah'ın o kadar İsrail'le mücadele edeceğini düşünebiliriz. Çünkü direkt İran'a yönelik bir tehdit olduğunda Hizbullah hiçbir sınır tanımadan İsrail'le ölümüne savaşır ki 2008'deydi yanılmıyorsam. İlk tünel 2006 miydi 2008 miydi? O ilk tünellerde İsrail askerlerini perişan eden Hizbullah olmuştu ve zaten o tarihten sonra Gazze'de bu tüneller biraz daha yaygınlaştı. Dolayısıyla Hizbullah'ın şu anda zaten İsrail'le savaş halinde olduğunu bilmekte fayda var. Yani önce ateşkes falan imzalanmamış, barış anlaşması imzalanmamış. Zaten Lübnan Hizbullah'ı, Filistin bölgesi fiili savaş halindeler fakat düşük yoğunluklu. Zaten Amerika'nın yapmak istediği o. İsrail'e diyor ki akıllı ol, düşük yoğunluklu olarak bunları uzun sürede verdest edersin. Fakat gözü dönmüş olduğu için bu benzer bir olayı biz Kıbrıs'ta da yaşadık. İngiltere, Makaryos'a ve o EOKA gözü dönmüş katillerine diyorduk ki yavaş yavaş sindire sindire Türkleri bir taraftan öldürün, bir taraftan deport edelim. Ama yavaş yavaş. Fakat onlar birdenbire darbe yapıp bir anda Türkleri adadan göndermek istediği için işte Türkiye'nin barış harekatı oldu vesaire vesaire. Yani Amerika aslında daha sinsi ve daha derinden Filistinleri yok etme planı yaparken İsrail acelemiz var diyor ve eline yüzüne bulaştırıyor. Olayın biraz da görünür tarafı bu.
Peki. Şimdi o az önce sizin de bahsettiğiniz İran'daki patlamalara gelelim hocam. Tam da işte Beyrut'ta bu suikastın yapılmasının ardından İran'da Kirman şehrinde Kasım Süleymani Kudüs gücü komutanlarındandı ABD. 4 yıl önce onu bir operasyonla öldürmüştü. Onun anma törenleri vardı. İşte burada bu kalabalığın içerisinde iki ayrı patlama meydana geldi ve 100 dolayında kişi burada hayatını kaybetti. Yüzlerce kişi de yaralandı. Tabii bu saldırı kimin işine geliyor? Kim yapmış olabilir? ABD'den yapılan açıklamada ABD ve İsrail bu saldırıların etrafında yoktur, ardında yoktur denildi. Ama kim? Neden böyle bir saldırı yapılmış olabilir? İran'ın buna cevabı nasıl olur? Bunu da konuşalım hocam, buyurun.
Evet, şimdi bu tür saldırılarla ilgili perde gerisinde kim olduğunu öğrenmenin en kısa ve basit bir metodu vardır. Ortada bir bombardıman, bir katliam, bir normal müesses nizamı bozucu bir hareket varsa bundan kim en fazla nemalanır sorusunun cevabı aslında o karanlık elinde nerelere kadar uzandığını evet. anlamamıza fayda sağlar. Yani İran'ın karışmasından şu anda en fazla nemalanacak ülke Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'dir. Dolayısıyla olağan şüpheli bunlardır. Yani bir de İsrail'in ve Amerika'nın şöyle bir sabıkası var. Mesela Gazze bombardımanı başladığında ilk bir hastaneye bomba düştüğünde demişlerdi ki bunu Hamas yapmıştır.
Evet.
Çünkü o ilk bombada bütün dünyada şu infial uyanmıştı. Ya hastane de bombalanır mı? Evet. Ama insanları alıştırdılar. Şimdi her gün bir hastane bombalıyorlar, hı-hı. okul bombalıyorlar, cami, kilise. Şimdi ilk duyulduğunda da yani bu kadar masum insanı bombayla bir hatta bir anma etkinliğinde hmm. öldürmek çok kaba, çok kabul edilemez bir durum. Ancak birkaç gün geçtikten sonra göreceksiniz filan aslında olmuş olabilir falan filan demeye hmm. başlarlar. Çünkü bu metot tuttu ve sürekli kullanıyorlar. Önce kabullenmiyorlar çünkü yapılan şey çok ağır bir insan hakkı ihlalidir.
Evet.
Ağır bir terör örgütü, terör suçudur. İşte bu nedenle önce İsrail ve Amerika benim dahilim yok diyor. Arkasından göreceksiniz birkaç gün sonra parmak izleri. Mesela Süleymaniye'de konuşlanmış olan bizim PKK, YPG, İsrail ile Amerika ile kucak kucağı iç içe. Mesela bölgesel Kürt yönetimi diyoruz ama mesela Barzani bölgesindekiler bizim Türk askerinin operasyon yapmasına izin verirken, mesela Barzani'nin Türkiye ile ilişkileri iyiyken Süleymaniye bölgesindeki Talabani bölgesi tamamen PKK ile YPG, PKK, İsrail ve Amerika ile iş tutuyor.
Evet.
Mesela bunlardan bir tanesini yönlendirip o patlamayı yaptırmış olabilir. Sonra da işte onlar yapmış.
Evet, biz yokuz, işin içinde
yani
bilirler.
Kim yapmış, hangi maşa yapmışsa yapsın, maşayı tutan elin sonuçta İsrail ve Amerika uzandığını hı-hı. anlamak için çok da fazla zeki olmaya gerek
evet,
yok yani.
Bu saldırıdan bir gün sonra, yani dün Cumhurbaşkanı reisi Türkiye'de olacaktı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşecekti. Gazze meselesi de gündemde olacaktı. Ama bu saldırı sebebiyle ileri bir tarihe ertelendi. Burada Türkiye'de bir mesaj olmuş olabilir mi ya da Türkiye İran ilişkilerine yönelik bir mesaj olabilir mi? Ne dersiniz?
Ya zaten önceki hafta o Fenerbahçe Galatasaray
evet.
Şampiyonlar Ligi maçının Riyad'daki hadiseleri hı-hı. gördük. Mesela o Riyad'da yani oradan başlayalım.
Buyurun.
Deselerdi ki mesela Filistin'e özgürlük pankartı açsalardı yahut da ne bileyim Gazze'deki insan hakları ihlallerini kınıyoruz deselerdi bütün Arap dünyası, İslam dünyası ve insanlık ayağa kalkardı.
Evet.
Ve Arap ülkelerine de alkış alırdı. Geçen ben futbolla çok ilgim yok. Benim oğlanla sordum yani bu Galatasaray'ın Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ın yani futbolcu şeyine bir baktım. 30 futbolcusu varsa 20 küsuru yabancı zaten.
Evet.
Yani siz Riyad'da bir Arap ülkesinde takımınızın %70-80'i yabancı uyruklu, ne mutlu Türk'üm diye pankart açıyoruz. Yani
öyle bir tezat olamaz.
Yani burada neyi amaçlıyor olabilir bir insan?
Evet.
Bunu düşünmek lazım. Ne oldu? Maç yapılmadı. Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan arasında mesela bizim Ataşehir'deki ticaret merkezi açılıyor. Artık New York ve Londra borsasına alternatif burada bir borsa oluşturulmaya çalışıyor. Bir sermaye piyasası burada oluşturulmaya çalışıyor. Ve bu bağlar kesilerek yine Boğaz'daki baronların, TÜSİAD dükalıkların önü açılmış oluyor. Ve bunu yapan kişilerin de yani Türkiye'nin en önemli holding sahiplerinin önde gelenlerin olduğunu düşünmemiz lazım. Evet. Yani futbol sadece futboldan ibaret değildir. Gelelim sizin sorunuza.
Buyurun. Bu İran'la Türkiye'nin arasını açmaya dönük olabilir mi?
Reisinin ziyareti.
Evet.
Şimdi reisi gelseydi Türkiye ile İran arasında konuşulabilecek en ortak nokta ne olabilirdi?
Gazze.
Evet. Filistin.
Evet.
Ve bu direkt İsrail'i işaret ediyor değil mi? İsrail zaten yapmış olduğu katliamlarla. Yani Türkiye ile İran'ı bir ortak paydada buluşturabilecek en doğal bir konu.
Evet.
Bu patlama bakın seyahatin ertelenmesine sebep oldu. Bu yönüyle bile baktığımızda bu İran'a veya Türkiye'ye değil İsrail'e yaradı.
Evet.
Bu bombardımandan sonra bu gezinin ertelenmesi. Bu nedenle biz dünyadaki siyasi olayları değerlendirirken büyük resme bakmamız gerekiyor. Yani bir noktaya, küçük bir detaya takılıp onun üzerinde yorum yapmak yerine genel ve büyük perspektiften baktığımızda bu bombardımanların ortak hedefi şu. Bakınız 2 yıl önce idi sanırım bir yaz günü Beyrut'ta büyük bir patlama olmuştu.
Evet.
O patlamadan sonra Lübnan bir daha iki yakası bir araya gelmedi. Ekonomi çöktü. Bakın Lübnan bir devlet yapısı var mı yok mu belirsiz. Suriye istikrarsızlaştırdı. Saddam döneminde askeri olarak Türkiye'den daha güçlü olan bir Irak vardı. Ve şu anda Irak'ın yerinde yerler esiyor.
Evet.
Kuveyt işgal edildi, talan edildi. Yemen'de iç savaş var. Sudan'da darbeler var. Libya. Bakın İsrail'i çevreleyen bütün ülkelerde bir tek Ürdün'de yok. Enteresandır değil mi?
Evet.
Ürdün'de İsrail devleti kuruluncaya kadar bölgedeki İngiltere'nin en sadık müttefikiydi. Ürdün Haşimi Krallığı ki o Şerif Hüseyin'in çocuklarının devleti. Osmanlı'ya arkadan vurdu diyoruz ya. Gazze'de Araplar bizimle savaşırken işte o Ürdün Kralı'nın dedeleri Osmanlı'yı arkadan vuran gruptu bunlar. Ve Arap-İsrail savaşlarında en donanımlı askeri yapıya sahip de Ürdün vardı aslında. Bakın Ürdün'de hiç siyasi kargaşa, kaos falan yok. Çünkü orada sağlam bir devlet yapısı oluşturmuşlar. Ve kralların çoğu zaten İngiliz kızlarıyla evlidir. Ve İngiltere'nin çizmiş olduğu yörüngeden çıkmaz. İsrail'e asla bir tehdit oluşturmaz. Dolayısıyla da nasıl ki İsrail'in sanırım Arap krallarına dediği gibi yani sessiz kalın, saltanatınızı, koltuğunuzu koruyun diyor
Netanyahu'nun
ya. Aynı şey Ürdün için de söz konusudur maalesef.
Peki hocam. Bu arada ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken de yarın Türkiye'ye geliyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın misafiri olarak İsrail'i ziyaret etmesi planlanıyordu ama suikast sonrası bu ziyaret iptal edildi ve yönünü Türkiye'ye çevirdi Blinken. Bu ziyaretin önemi noktasında neler söylersiniz? Neler
Şimdi,
konuşulabilir?
Bir kere Türkiye'nin o köstebek operasyonuyla bunu ilişkilendirebiliriz.
Evet.
Bu bir. İkincisi İsrail o 7 Ekim'de çok büyük bir öfkeyle, kinle Filistin'in üzerine Gazze'ye çullandığında işte ben de bir Yahudi olarak buraya geldim diyen Dışişleri Bakanı bütün Arap ülkelerini turlamış ama Türkiye'ye uğramamıştı. Şimdi Türkiye'ye gelmesinin neyle açıklayacağız? Yani İsrail'e gitmesi gereken Türkiye'ye gelmesi. Yani bu da şunu gösteriyor. Artık Türkiye'ye rağmen bu bölgede bir şeyler yapamayacaklarını yavaş yavaş fark ediyorlar. Ben bu eksen ülkeler hakimiyet teorisi vardır siyasi coğrafyada.
Hı hı.
Şimdi dünyada bir süper güçler vardır. Dünyayı hükmeden Amerika gibi bölgesel güçler vardır. Rusya, Çin, Avrupa Birliği gibi. Bir de kendi bölgesinde dominant devletler vardır. Bu Türkiye gibi. Şimdi siz Orta Doğu coğrafyasında senaryolar yazarsınız. Türkiye daha senaryo yazacak kadar büyük ülke olamadı maalesef son evet. 150 seneden beri. Ancak Türkiye şu noktaya geldi. Askeri olarak, ekonomik olarak, siyasi olarak diyor ki bölgemde bensiz yaptığınız senaryoları yırtarım, atarım, bu masayı deviririm. Ya benimle anlaşırsınız, benim de rızam olan bir formüle ikna edersiniz ve ona göre işinizi yürütürsünüz ya da ben bu masayı deviririm diyor. Türkiye masa kuracak kadar, senaryo yazacak kadar büyümedi ama yapılan senaryoları yırtacak kadar, masayı devirecek kadar, işte YPG PKK koridorunu
evet.
boşa çıkaracak kadar ve şu anda da diyor ki Gazze'de bu yaptığını yanına bırakmayacağım senin diyor İsrail'e. Bunun bir hesabı olacak diyor ve bu mesajı da yavaş yavaş almaya başladılar.
Evet. Peki hocam teşekkür ediyoruz. Bu bölümü noktalamış olduk. Köstebek operasyonundan bahsettiniz. İsrail adına casusluk faaliyeti yürüttüğü iddiasıyla 34 kişi gözaltına alındı. Böylesine bir operasyonun varlığından da programımızda bahsetmiş olalım. Önemli bir operasyon. Değerli dinleyenlerimiz, kısa bir ara vereceğiz. Aranın akabinde kaldığımız yerden birlikteliğimize devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın. Değerli dinleyenlerimiz, Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programında yeniden birlikteyiz. Radyolarını yeni açanlara hayırlı akşamlar, hoş geldiniz diyoruz ve kaldığımız yerden birlikteliğimize devam ediyoruz. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Halil Kurt hocamla birlikteyiz. Hocam, İsrail Gazze'lileri Afrika ülkelerine sürme planını ortaya koydu. Burada öne çıkan ülke olarak da Demokratik Kongo Cumhuriyeti yer alıyor ve başka ülkelerle de gizli görüşmeler yapıldığı ifade ediliyor. Bu konuyu konuşalım. Tabii bu tür bir sürgün, bu tür bir göç zorla hareketi, göç hareketi Avrupa'yı da rahatsız ediyor. ABD'yi de rahatsız etti hatta. Bunu konuşalım. Bu ne gibi sonuçlar doğurur ve İsrail bunu gerçekleştirebilir mi?
Şimdi olaya şu açıdan bakalım. Batı ülkeleri için Filistin'deki o 2 milyon 300 bin kişi bombardımanla veyahut da kimyasal silahlarla öldürülse mi, yoksa Avrupa ülkelerine doğru göç etse mi seçeneği olsun, kesinlikle orada imha edilmesi seçeneğini imzalarlar.
Evet.
Yani bizim rahatlığımız, konforumuz bozulmaktansa onlar orada adeta yani bir veba hastalığına yakalanmış hayvan sürüleri itlaf edilir ya. Yani siz bu insanları toplu bir şekilde katletseniz bizim için mahsur yok. İsrail bunu bildiği için batıya yönlendirebileceği bir mülteci olduğu zaman Avrupa ülkelerinin karşısına dikileceğini çok iyi biliyor.
Evet.
Bunun için de Kongo formülünü atmış ortaya. Kongo dediğiniz ekvator çizgisinin üzerinde yer alan, eski adı Zaire olan, yani hı hı. alan bakımından 2 milyon 344 bin kilometre kare, Türkiye'nin 3 katı büyüklüğündeki 100 milyon üzerinde nüfusu olan bir ülke. Yağmur ormanlarıyla kaplı ülkenin büyük bir bölümü ve orada Afrika kıtasında Müslüman nüfusun da en az olduğu, yani bir diğer özelliği de yerlerden biri. Çok sıcak ve nemin insan rahatsız ettiği, atalete insana sevk eden bir yer. Yani bunlar hepsi haince düşünülmüş, planlanmış teorilerdir. Fakat yani hiçbir Allah'ın kulu da insan hakları örgütleri, adalet divanı bilmem evet. olsa. Yani siz 2 milyon insanı nasıl yerinden, yurdundan edip de başka bir yere taşırsınız gibi bir şey duymadım ben açıkçası. Evet. Bu nedenle yani bu dile getirilmesi bile ne kadar vahim
evet.
bir konu olması açısından söylüyorum. Yani İsrail bunu biraz zor yapar. Yani o kadar da basit değil bu işler ama bunları düşünebiliyor bakınız. Bu düşünceleri dile getiriyor ve dünyadan da ciddi bir tepki maalesef gelmiyor.
Evet.
Yani bu da ayrıca düşünme. Çünkü şöyle başaramaz bunu. Kongo eski bir Belçika sömürgesi. Şu anda küresel güçler oradaki yeraltı yerüstü servetleri ülkelerine taşıyorlar. Oraya 2 milyon Filistinli gittiği zaman bunlar kurmay zekaya sahip insanlar. Orada değiştirir, dönüştürür, onların ileride örgütler başına iş açar. Şimdi ufaktan ufaktan Afrika'nın en zengin ülkelerinden biri, Türkiye'nin 3 katı. Kerestesinden yer altındaki madenlerine kadar tarım sömürüyorlar. Şimdi başlarını ağrıtmak istemezler. İsrail bunu yapmak istediğinde o ülkede çıkarı olan çok uluslu güçler de buna müsaade etmezler zaten. Ama bunu düşünüyor olması çok tehlikeli bir konu.
Evet. Bu arada Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı soykırım davasının ilk duruşması 11-12 Ocak'ta görüşülecek hocam. Ve bu duruşma halka açık olacak. Hatta internetten de canlı olarak yayınlanacakmış. Türkiye, Malezya gibi İslam İşbirliği Teşkilatı üyeleri bu davaya destek veriyorlar. Bu noktadan siz neler söylersiniz? Şimdi, bir sonuç çıkabilir mi? En azından bu katliamın durdurulması noktasında bir karar çıkması bekleniyor. Böyle bir şey söz konusu olur.
Bu tür başvuruları Türkiye'nin, Malezya'nın, İran'ın, Cezayir'in yapması ayrı bir öneme sahip. Ama bir Güney Afrika'nın, Venezuela'nın, Kolombiya'nın yani bir Müslüman olmayan bir ülkenin bu insan hakkı ihlali konusunda böyle bir mahkemeye vurması daha da anlamlıdır. Evet. Bu yönüyle bu değerlidir. İkincisi, bütün bu uluslararası çatı kurumlarının finansmanını Siyonistler yapıyor. Önce onu bir bilelim. Yani Birleşmiş Milletler, işte Dünya Sağlık Örgütü, Dünya bilmem aklınıza gelecek işte Uluslararası Adalet Divanı'ndan NATO'suna varıncaya kadar hepsinin finansmanını bunlar yapıyorlar. Dolayısıyla bunlardan hakkaniyet ölçüsünde bir kararın çıkmasını beklemek saflık olur. Ama bunun gündeme geliyor olması, dünya kamuoyunda dillendirilmesi ve ne kadar konuşulursa, ne kadar gündem olursa bu İsrail'i biraz daha köşeye sıkıştıran bir unsurdur. Çünkü başka türlü pervasızdır. Yani Amerika'yı arkasına almış, Birleşmiş Milletler vetosunu koyuyor, istediğini pervasızca yapıyor. Bu nedenle biz burada hani mahalle baskısı diyoruz ya, İsrail'in yapmış olduğu bu pervasızca soykırıma, katliama, caniliğe karşı dünyadaki o 8 milyar insanın vicdanlarına hitap eden bir mahkemedir bu. Yoksa oradan çıkacak bir karar. Karar çıksa ne olur? İsrail uygulayacak bunu. Evet. Birleşmiş Milletler kararını hiçbirini uygulamamış 1948'den bu yana. Dolayısıyla olayı bu yönüyle değerlendirirsek değerlidir diye düşünüyorum.
İsrail'de halkın %85'i artık Netanyahu'yu istemiyormuş hocam. İsrail'de yapılan bir kamuoyu yoklaması halkın sadece %15'inin Gazze'ye yönelik saldırıların sona ermesinin ardından Netanyahu'nun görevinde kalmasını istediğini ortaya koymuş. Netanyahu zor durumda deniliyor İsrail iç kamuoyunda ve aynı zamanda şöyle bir haber de var. İsrail basını Gazze'ye yönelik kara harekatının başladığı 27 Ekim'den bu yana en az 1600 İsrail işgal askerinin bunalım yaşadığını yazmış. Askerler arasında da bir bitkinlik söz konusu.
Daha çok şeyler yaşayacaklar. Evet. Çünkü Vietnam Savaşı'ndan biliyoruz bunu. Vietnam'da savaşan Amerikan askerleri ülkelerine döndükten sonra yapmış oldukları o vahşet, katliam gözlerin önüne geliyor. Birçok psikolojik depresyon geçirdi. Yani eşiyle, çocuklarıyla, çevresiyle uyumsuzluklar yaşadı. İntihar vakaları çok oldu. Ya bunun benzerini İsrail önümüzdeki aylarda, yıllarda yaşayacaktır. Çünkü yani eden bulur. Bu yönüyle İsrail'de bunlar olacaktır. Ama gözden kaçırılan bir şey var. Netanyahu'yu istemiyor ama burada İsrail'deki Yahudileri de temize çıkarma operasyonu gibi ama Kahir ekseriyeti Gazze'deki bombardımanın devam etmesini ve bu savaşın ateşkes olmaksızın sürmesini istiyor bakın. Bu da çok önemli bir şey. Yani İsrail halkının büyük bir kısmı hala ateşkesi istemiyorlar. Yani bu yönüyle baktığımızda yarın bir gün Netanyahu'yu görevden alıp elini yıkayarak bu işten çıkmayı İsrail devleti düşünmesin. Halk da bunu, yani buraya not düşürsün. İsrail halkının da Kahir ekseriyeti hala bombardımanın devam etmesini ve işgalin sürmesini istiyor maalesef.
Evet. Gazze'de savaş sonrası ya da işgal sonrası ne olacak, kim yönetecek sorusunun cevabı da aranıyor bir taraftan. Daha önce Hamas'ın bu suikasttan önce bir fetih yönetimine razı olduğu ifade edilmişti. Fakat Netanyahu'nun buna da karşı çıktığı ve Gazze'yi aşiretlerin yönetebileceği şeklinde bir teza ortaya attığı, o aşiretleri de İsrail'in bildiği, tanıdığı aşiretler olduğu söyleniyor. Böyle bir şey söz konusu olabilir mi? Buna dair neler söylersiniz?
Yani şimdi geçtiğimiz haftalarda İlam'da bir arkadaşın odasında otururken İsrail'de çalışmış, orada bir şirkette yemek işinde çalışmış, evet, bir kişi. Diyor ki bu Gazze olaylarından önce diyor bize değer veriyorlardı filan. Ondan sonra sözleşmemizi yenilemedi, geldik diyor. Yani anlattığı izlenim şu. Yani şu anda İsrail'in içerisinde %20'lik bir Filistinli nüfus var zaten. Evet. Batı Şeria'dan oraya çalışmaya gelenler var Gazze'den. Yani şu anda İsrail'de o bahçelerdeki zeytini toplayan insanlar, tarlada çalışanlar, bütün alt sınıf işleri yapanlar Filistinler zaten.
Evet.
Diyor ki açıkça şunu ifade ediyorlar İsrailliler. Biz efendiyiz, siz kölesiniz diyor. Bakın biz efendiyiz, evet, siz kölesiniz. Asla bizimle denk değilsiniz. Hani kendileri azınlıkta olduğu ülkelerde, yani dünya mesela Türkiye'de kaç tane saysanız Yahudi vardır, Ukrayna'da, Rusya'da, evet, şurada. Ama o buraya gelince insan hakları, azınlık hakları, evet, vesaire diye bütün dünya medyasında gümbür gümbür konuşan bu insanlar İsrail'leri ben gözümle gördüm, yaşadım. Yani açıkça bunu söylüyorum. Biz efendiyiz, siz kölesiniz. Bunu kabul ettiğiniz sürece burada yaşayabilirsiniz ve kalabilirsiniz diyor. Şimdi Gazze'de bu ateşkesten sonra kendilerinin izzetiyle, şerefiyle, namusuyla, kendi iradeleriyle bir yönetim kurup orada sistemi işletmesine İsrail izin verecek mi? Elbette ki kendisinin efendi, oradakilerin de köle kabul edecek bir sistem olursa tamam diyor. Aksi takdirde mümkün değil diyor. Yani olay kalsın. Bu kadar, evet, basit.
Peki hocam. Devam ediyoruz bir başka gelişmeyle. Kızıldeniz'de bu İsrail'in saldırılarından dolayı Husilerin tepki olarak oradan geçen gemileri alıkoyduğu ve o gemilere saldırdığı haberlerde sıkça dile getiriliyor. Refah Muhafızları Operasyonu adlı görev gücüne katılan birçok ülke Kızıldeniz'deki saldırılara ilişkin ortak açıklama yapmış ve Husiler saldırılara devam etmeleri halinde sonuçların sorumluluğunu üstlenecektir denilmiş. Buna dair neler söylersiniz oradaki tansiyona dair?
Şimdi Husilerin bu transit geçen gemilere olan saldırısı ve Husilerin de Yemen'de İran tarafından finanse ediliyor olması. Hı hı. Şimdi verileri alt alta koyuyoruz. Evet. Ve bu Husilerin saldırısından hemen sonra Amerikan savaş gemilerinin bölgeye gidip, evet, Babülmendeb Boğazı Kızıldeniz Süveyş Kanalı hattındaki Amerikan etkisinin daha da artması. Yani bir tarafta Husiler saldırıyor gözüküyor, diğer tarafta Amerika o bölgede etkin olamadığı yerleri daha fazla çökmeye başlıyor.
Evet.
Yani bütün krizleri fırsata çeviren bir Amerika söz konusu karşımızda. Çünkü Babülmendeb Boğazı, o Cibuti, Yemen arasındaki kısım dünyanın en, yani daha önce de ifade etmiştik, Çanakkale Boğazı, Marmara Denizi, İstanbul Boğazı, bu bir sistemdir. Yani siz Çanakkale Boğazı tıkanırsa İstanbul Boğazı'ndan, evet, giden gemi nasıl uluslararası sular açılacak? İşte Süveyş kanalından giren bir gemi Kızıldeniz, Babülmendeb'den Hint okyanusuna ve dünya sularına veya oradan Çin üzerinden gelen mallar. Şimdi siz, evet, Süveyş kanalında tamam denetim var ama Babülmendeb Boğazı üzerinde de Amerikan etkinliği, ki Türkiye'nin orada Somali'deki askeri üslerini, liman işletmesini ve Türkiye'nin etkinliğini kırmaya yönelik de bir takım sinsi planların olduğunu ve bunu da Şebap terör örgütü üzerinden yaptığını İngiliz Amerikan aklını, Anglo-Sakson aklını boş durmadığını da ayrıca belirtmekte fayda var.
Peki hocam. ABD'nin Orta Doğu'da birçok üssü var. Bunlardan biri de Katar'daki üssü. CNN International, ABD'nin Orta Doğu'daki en büyük askeri üssü olan El Udeid Hava Üssü'ndeki askeri varlığının 10 yıl daha sürdürülmesi için ABD ve Katar'ın sessiz sedasız anlaşmaya vardığını iddia etmiş. ABD oradaki gücünü korumaya devam ediyor diyebilir miyiz? Orta Doğu'daki gücünü dair bu anlaşma ne anlama geliyor hocam?
Şimdi Katar dediğimiz Arap Yarımadası'nın ucunda bir çıkıntı. Küçücük bir devletçik.
Evet.
Nüfusunun önemli bir kısmı yabancı işçilerden oluşuyor. Ve dünyada doğalgaz üretiminde söz sahibi bir ülke. Doğalgaz zaten İran'la Katar Yarımadası arasındaki Basra Körfezi'nin denizin tabanından çıkarılıyor. Ve çıkardığı bu doğalgazı da LPG dediğimiz sıvılaştırılmış olarak dünya pazarlarına sürüyor. Ukrayna krizinden sonra da en çok kazananlardan biri Katar oldu.
Evet.
Bu gaz piyasasının yükselmesiyle birlikte. Kişi başına milli gelir bakımından 100 bin doların üzerinde. Arap dünyasında, İslam dünyasında, hatta dünyada kişi başına gelir bakımından en tepede olan ülkelerin başında geliyor Katar. Şimdi siz bu kadar zenginliğe sahipsiniz. Nüfusunuz az. Hatta Katar'a çökmek için ekonomik bir ara mesela Abu Dhabi, Dubai batmıştı, Abu Dhabi kurtardı.
Evet.
Suudi Arabistan ekonomisi açık vermeye başlamıştı. Ve Katar'a çöküp Katar'ın zenginliklerini ülkelerle
paylaşacaklardı.
Türkiye'nin müdahalesi oldu 2017 evet. yılında.
Hı
hı. Şimdi Katar hadisesine şu yönden bakmamız lazım. Amerika'nın 10 yıl daha uzatmasını şöyle okumalıyız. Mesela Türkiye'nin NATO üyeliği gibi ben değerlendiriyorum. Hı. Bu saatten sonra NATO'nun Türkiye'ye verebileceği herhangi bir şey yoktur fayda olarak. Ama Türkiye NATO'da kalarak NATO'nun zararına karşı kendini amorti edebiliyor.
Evet, güvende hissedebilir.
Şimdi Katar'ın da o Amerikan üslerinin orada 10 yıl daha kalmasıyla Katar'a bir faydasının olmayacağı kesin. Bunu Katarlı idareciler de biliyorlar. En azından Amerika'nın şerrinden
evet.
birazcık
emin
olabilmek, o şemsiyenin altına girebilmek amacıyla yapılmış bir anlaşmadır diye hı-hı. değerlendirebiliriz bunu.
Peki hocam. Sudan'da 15 Nisan'da hızlı destek kuvvetleriyle ordu arasında iç çatışma başlamıştı. 25 milyon kişi etkilenmişti bundan ve 10 bin kişinin de bu iç çatışmada öldüğü ifade ediliyordu. Şöyle bir gelişme oldu hocam. Sudan'da hızlı destek kuvvetleri ve ordu düşmanlıkları durdurma konusunda anlaşmışlar ve iyi niyet olarak da hızlı destek kuvvetleri 451 tutukluyu serbest bırakmış ve siviller için güvenli koridorların açılması gibi adımları da atacağını taahhüt etmiş. Sudan'da yaşanan bu iç savaş artık son buluyor diyebilir miyiz?
Şimdi Sudan'daki mücadele aslında hepsi Sudanlı kardeş kavgası
evet.
bu. Ve kardeşler arasında menfaat yani ganimetin paylaşılamama evet. kavgası diye düşünür. Çünkü Afrika gibi ülkelerde, Afrika ülkelerinde silahı eline geçiren, gücü eline geçiren yönetime
evet.
el koyuyor. Şimdi Sudan'da da Cancavit olarak başlayan Ömer el-Beşir'in silahlandırdığı, daha sonra altın madenlerini işleten ve ekonomik olarak da işte Hafter'e bağlı paralı savaşçılar evet. olarak bir süre savaşan bu hızlı destek kuvvetleri devlet içinde devlet oldu. Ömer el-Beşir'in devrilmesinden sonra İsrail, Amerika ve Batılıların işte bir hokus pokusla oluşturmuş olduğu bir hükümet var. Burada da seçim falan yok. Ya diktatörü evet. devirip demokrasi getireceklerdi. Ve o yönetim de hızlı destek birliklerine dediler ki gel orduya katıl, hı hı. bir tane ordu olsun. Onlar da şöyle düşündüler. Yani para bizde var, silah bizde var. İstediğimizi istediğimiz zaman yapıyoruz ve bize karşı duran bir güç de yok. Niye gidip biz devletin
emir altına girelim
ve bunun karşılığında bir çatışma çıktı. Kan gövdeyi götürdü. Aylardır
evet.
Sudan'da kardeş kanı akıyor. Yani aklı selim galip gelirdi inşallah bir noktada anlaşırlar ama bir şey almadan da bir şey vermeyeceklerini bilmekte fayda var. Hızlı destek birliklerine de artık takım tavizler verirlerse ancak belli bir noktada uzlaşırlar diye düşünüyorum.
Peki hocam. Devam ediyoruz. BRICS ülkeler topluluğu genişliyor. Daha önce hatırlarsınız Türkiye'nin de acaba üye olur mu diye konuşulduğu bir dönem olmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan neden olmasın demişti. İran ve Suudi Arabistan resmen BRICS ülkeler topluluğuna katıldıklarını duyurmuş. Bu hem İran'ı hem Suudi Arabistan'ı hem de BRICS ülkeler topluluğunu nasıl etkiler? Avrupa Birliği'ne bir alternatif midir? Rusya'nın konumu burada nedir? Bunları konuşalım hocam, buyurun.
Şimdi BRICS fikrinin nereden çıktığına önce bir bakalım. Sonra bugünkü katılım, bu az önce bahsettiğiniz Suudi Arabistan ve İran'ın katılımından kısaca bahsedelim. Bizim üniversitede uluslararası teşkilatlar dersi var. Orada biz bunları ders olarak da anlatıyoruz öğrencilerimize. Şimdi İkinci Dünya Savaşı sonrasında Batı ülkelerinin oluşturmuş olduğu bir IMF'in de çekirdeğini oluşturan G7 ülkeleri vardır. Hı-hı. Bunlar ABD, Kanada, Amerika,
İngiltere.
ABD, Kanada, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya ve Japonya'dan oluşuyor. Bu 7 ülke, yani daha sonra Kuzey Atlantik dediğimiz bunun savunma paktını oluşturdular. Çünkü 7 ülke dünyadaki gayri safi milli hasılanın %65'ini oluşturuyorlardı. Dünyanın şişman kedileri olarak anılıyorlardı. Yani 7 ülke dünyadaki bütün üretimin, tüketimin, ticaretin yarıdan fazlasını. Sonra yıllar geçtikçe arkadan daha hızlı büyüyen, hızlı gelişen, çünkü nüfus olarak mesela BRICS ülkelerine bir bakalım. Brezilya.
Evet.
Yüz ölçüm olarak dünyanın 5.'si, nüfus olarak 6.'sı. Rusya yüz ölçüm olarak dünyanın 1.'si, 17 milyon kilometre kare nüfusu var. Yüz ölçüm var. Nüfus olarak da dünyanın 9. büyük ülkesi. Hindistan, Hindistan şu anda dünyanın en kalabalık ülkesi oldu. Çin'i de geçti. 1 milyar 435 milyon nüfusu var. Yüz ölçüm olarak dünyanın 7. büyük ülkesi ve hızla
Çin
kalkınıyor. Çin deseniz zaten Amerika'ya en yakın alternatif ülke. Halbuki Çin 1970'li yıllarda çok zayıf, fakir bir ülkeydi.
Evet.
Yani 1970 ile şimdi arasına baktığımızda dağlar kadar fark var. İşte bu 5 ülke, daha sonra 4 ülke daha sonra Güney Afrika'yı
oldu.
South Afrika girdi. Ve bunlar dünyanın diğer ülkelerine göre yeraltı kaynakları, nüfus ve kalkınma hızları bakımından hızlı kalkınan ülkeler kategorisi diye aslında biz Amerika'nın karşısındayız filan demek yerine o G7'ye alternatif bir yapı olarak oluşturuldu. Ve İran'la Suudi Arabistan'ın bu digin içerisine, bu grubun içerisine dahil olmasının şöyle bir faydası var. Onlar açısından diyorlar, onlar da diyor, biz diyor işte bu coğrafyada nüfus potansiyelimiz bakımından, insan kaynakları, yeraltı kaynakları ve kalkınma hızı bakımından, para ve zenginlik bakımından dünya ortalamasının üzerinde bir büyüme gösteriyoruz dediler. Ve BRICS de artık şunu gördü, dünyada bir çiçekle bahar gelmediğini, bir ağaçla orman olmadığını gördüler. Ve bir Brezilya'nın, Rusya'nın ne kadar kendi bölgesinde büyük olursa olsun küresel anlamda bir anlam ifade edebilmeleri için müttefik sayılarını arttırması gerekiyor. Bu nedenle İran'la Suudi Arabistan'ın buraya girmesi aslında Çin'in bölgeye gelip önce Arabistan'la İran'ı barıştırmasıyla oldu. Çünkü Amerikan tezleri, bu G7'nin tezi şuna dayanıyor. Çatıştırarak, silah satarak, bölgeyi karıştırarak kendini para kazanmak. Düşmanlıkları körükleyerek. Çin ise barıştırarak, ticaret yaparak zenginliğini artırmak istiyor. Çin diyor ki yani sizin savaşmanıza gerek yok. Bak diyor işte kuşak yol projesi var. Ortak şunu yapabiliriz, bunu yapabiliriz. Sen de kazan, ben de kazan. Dolayısıyla baktılar ki bu daha makul ve mantıklı. Ve rekabet edecekseniz diyor karşılıklı silahlarla savaşmak yerine ticari anlamda rekabet yapabilirsiniz. Bu aslında büyük bir akıldır bu. Çin'in burada önemli bir rolü vardır. BRICS ise hem Suudi Arabistan'ın hem İran'ın. Bakın biri girse diğeri girmezdi. Tekrar söylüyorum, yani birisi İran girseydi Suudi Arabistan girmezdi.
Eskiden öyleydi.
Ama Çin ve üst akıl ikisini birden alarak dolayısıyla oradaki Körfez'deki Amerikan etkisini kırmaya hedefleyen bir durumdur diye değerlendirmek
lazım. Hemen belirtelim. BRICS ismi de üye ülkelerin baş harflerinden oluşuyor. Az önce siz de saydınız. Onu da belirtmiş olalım.
Şimdi
nereden geliyor bu isim denilirse.
BRICS oldu şimdi.
Evet. İran ve Suudi Arabistan eklenerek.
BRICS'ti. South Africa, İran, Suudi Arabistan, BRICS'siz oldu şimdi.
Evet, peki hocam. Teşekkür ediyoruz. Bu haftada programımızı nihayete erdiriyoruz. Çok sağ olun hocam. İnşallah haftaya yeni bir programda yeni konularla tekrar birlikte olabilmeyi ümit ediyoruz. Çok sağ olun.
İnşallah,
hayırlı akşamlar.
Hayırlı akşamlar diliyorum.
Değerli dinleyenlerimiz, iyi akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.